Ayrım 21.
Beni en çok o anlar diye düşünerek onu ziyaret etmeyi düşünüyorum. Ne var ki Aziz Francis, Limerick'in bir ucundaki bir kilisede. Oraya gitmem bir saat sürüyor. Duvarlara tutuna tutuna, yolda otura otura Aziz Francis'e giderken bir mum yakmanın bir peni olduğunu da düşünmüyor değilim. Acaba bu işten vazgeçip parayı saklasam mı? Ama Aziz Francis mutlaka beni anlayacaktır. O havada uçan kuşları, nehirde yüzen balıkları seviyor. Öyle palavradan biri değil. Heykelinin önünde diz çöküp kardeşimle aynı sınıfta okumak zorunda kalmamam için bir şeyler yapmasını söylüyorum. Şu anda mahallede gerine gerine ağabeyiyle aynı sınıfta olmanın gururuyla dolaşıyordur diyorum. Aziz Francis tek kelime etmiyor. Ama beni dinlediğinden eminim ve 5. sınıfta tekrar okumamam için bir şeyler yapacağına inanıyorum. Bu kadar halsizken Limerick'in bir ucundan onu ziyarete gelmiş olmama karşılık artık bu kadarını yapacaktır. Buraya geleceğime pekala St. Joseph Kilisesi'ne gidip İsa'nın kendisine mum yakabilirdim. Hem böyle bir anımda bana yardım etmeyecek olduktan sonra onun adını taşımanın ne anlamı var ki? Mr. Odea'nın sınıfında oturup bir yıl önce anlattıklarını dinlemeye devam ediyorum. Elimi kaldırıp sorularını cevaplamak istiyorum ama sen dur diyor. Kardeşin cevap versin bakalım. Mr. Odea aritmetik dersinde sınıfın test kağıtlarını, edebiyat dersinde de yazdırdığı yazıları bana düzelttiriyor. Bana özel kompozisyon konuları veriyor ve yazdıklarımı sınıfa okuyorum. Geçen yıl kendisinden öğrendiklerime pek güveniyor. Frank McCourt sizlere geçen yıl ne kadar çok şey öğrendiğimizi gösterecek. Öyle değil mi Frank? İsa eğer Limerick'te yaşasaydı ne olurdu? Bunu sizlere Frank anlatacak. Kutsal ailenin kardeşlik derneği simgesi olan Limerick, İrlanda'nın en kutsal şehridir. İsa bu şehirde yaşasaydı asla çarmıha gerilmezdi çünkü Limerick'in insanları her zaman iyi birer Katolik olmuşlardır. Evet, Mr. McCourt, bu akşam evde bu kompozisyonu yazıp yarın sınıfta okuyacaksın. Babam Mr. Odea'nın fazla hayalci bir insan olduğunu söylüyor. İsa Limerick'te çarmıha gerilseydi, Shannon nehrinin ve bu havanın rutubetinden daha da beter acı çekerdi herhalde diyor. Ardından da kasketini başına geçirip uzun yürüyüşlerinden birine çıkıyor. Ve İsa'nın Limerick'te yaşaması konusunu tek başıma düşünmek zorunda kalıyorum. Ertesi gün Mr. Odea, hadi bakalım Frank diyor. Bize kompozisyonunu oku. Kompozisyonunun adı? Adı değil, başlığı. Kompozisyonumun başlığı, İsa ve hava şartları. Ne? İsa ve hava şartları mı? Pekala, oku bakalım. Kompozisyonum şöyle. Hazreti İsa eğer Limerick'te yaşamış olsaydı buranın havasını pek sevmezdi sanıyorum. Limerick çok yağışlıdır ve Shannon Nehri yüzünden bu şehrin havası her zaman rutubetlidir. Babam Shannon Nehri'nin iki erkek kardeşimin ölümüne neden olduğunu söyler. Bu nehir ölüm saçmaktadır. İsa'nın resimlerine baktığımızda sadece incecik bir pamuklu kumaşa dolaştığını görüyoruz. Oralarda hiç yağış yoktur ve kimse aksırıp tıksırmaz. Veremlilere de rastlayamazsınız ve orada kimse çalışmaz. Tanrı'nın İsraillilere bağışladığı kudret helvasıyla beslenir. Yumruklarını sıkarak çarmıha gerilmiş İsa'nın önünde toplanırlar. İsa çarmıha gerilmeden önce karnı acıktığından yoldaki bir incir ya da portakal ağacının meyvelerini kopararak karnını doyururdu. Canı bir çeyrek bira çekecek olsa elini boş bir bardağın üzerinde şöyle bir gezdirir ve bardak bira dolardı. Mary Magdalene ile kardeşi Martha'yı ziyarete gidip orada karnını doyurduğu da olurdu. Ona hiçbir şey sormadan önüne yemeğini koyarlardı. Sonra da ayakları yıkanır ve Mary Magdalene saçlarıyla onun ayaklarını kuruturken Martha bulaşıkları yıkardı. Bu bana göre pek adil değildi aslında. Ablası Hazreti İsa ile sohbet ederken o ne diye bulaşık yıkasın? Kısacası İsa'nın İsrailli olması daha iyi olmuş. Eğer İsa Limerick'li olsaydı verime yakalanıp bir ay içinde ölebilirdi. O zaman da Katolik kilisesi olmaz, bizim sınıflarımıza gerek kalmazdı. Bu büyük kitabı ezberlememiz ve İsa hakkında kompozisyonlar yazmamız da gerekmezdi. Son. Mr. Odea bana garip garip bakıyor ve hiçbir şey söylemiyor. Böyle zamanlarda birinin canını yakar. Bunu bildiğim için korkmaya başlıyorum. Mr. McCourt, bu kompozisyonu kim yazdı? Ben yazdım efendim. Bu kompozisyonu babam mı yazdı? O yazmadı efendim. Buraya gel bakayım. Kapıdan çıkıyor ve ben de peşinden gidiyorum. Müdürün odasına gidiyoruz ve Mr. Odea kompozisyonumu Mr. Ahalor'una uzatıyor. O da kompozisyonumu okuduktan sonra bana garip garip bakıyor. Bu kompozisyonu sen mi yazdın?
Ben yazdım efendim.
Ve ben 5. sınıftan alınıp 6. sınıfa arkadaşlarımın arasına katılıyorum. Paddy, Fintan, Quigley hepsi oradalar. O gün okuldan çıkar çıkmaz Tifo'dan sonra hala kurtulamadığım halsizliğe rağmen Aziz French'i ziyaret ediyorum. Yollarda duvarlara yaslanarak ve merdivenlere, kaldırımlara oturarak ona teşekkür etmeye gidiyorum. Bu arada kompozisyonda yazdıklarımın iyi bir şeyler mi yoksa kötü bir şeyler mi olduğunu pek anlamış değilim. Mr. Thomas, K. O'Halloran'a aynı anda 6, 7 ve 8. sınıflara bir tek odada ders veriyor. Kafa şekli Başkan Roosevelt'e benziyor ve altın çerçeveli gözlükleri var. Lacivert ya da gri takım elbiseler giyiyor. Yeleğinin bir cebinden diğerine sarkıtılmış altın bir de zincir takıyor. Ona seksek diyorlar çünkü bacakları çok kısa ve hoplaya hoplaya yürüyor. Takma adını biliyor ve üzerine bir sekerim görürsünüz diyor. İnce uzun sopasıyla dersi dinlemeyen ya da sorularına cevap veremeyenlerin her iki avucuna üçer şaplak indiriyor. Sonra bacaklarının arka tarafına sopasıyla vuruyor. Her şeyi ama her şeyi ezberletiyor. Bu yüzden de okulun en sert hocası olarak biliniyor. Amerika'ya hayran. Bütün eyaletleri alfabe sırasına göre sayabilmemiz gerekiyor. Dil bilgisi kuralları, İrlanda tarihi ve cebir formüllerini tablolar halinde sınıfa asıyor ve bize sürekli denklemler, savaş tarihleri, fiil çekimleri ezberletiyor. Sınıfta bir uğultudur gidiyor çünkü herkes mırıl mırıl kağıtlardaki yazıları tekrarlayıp duruyor. İrlanda tarihi ile ilgili olayların tarihlerini çok iyi bilmek durumundayız. Mr. O'Halloran hangi olayın niçin önemli olduğunu anlatan bir insan. Daha önce hiçbir öğretmen bize hiçbir şeyin nedenini açıklamazdı. Biz soracak olursak da kafamıza bir şey inerdi ama seksek bize soru sorduğumuz zaman aptallar, budalalar filan demiyor. Hatta dersi anlattıktan sonra anladınız mı diye soran tek hocamız. Anlamadığınız bir şey var mı? Sorunuz var mı? Ve İrlanda savaşlarından bahsederken ilk kez karşılıklı zulüm yapıldığını söyleyen tek hocamız. Karşılıklı zulüm. Yani İrlandalılar da zulmetmiş. Bu nasıl olabilir? Bugüne kadar bize hep İrlandalıların savaşta ne kadar adil oldukları anlatılmıştı. Tabii kaybettikleri savaşlar da olmuş ama bunlar hep muhbirler yüzünden olmuş. Savaşa gittiler korkusuzca ama hep kaybettiler. O karanlık siperlerde göz kırpmadan beklediler. Soylu birer kahramandı her biri ama yenemediler. Kalpleri kırıldı, hain bir tuzağa yenik düştüler. Hadi kaybetmek bir yana. Ben bu zulüm işini çok merak ettim. Efendim, İrlandalılar da mı zulmetmişler? Tabii, esirleri öldürdükleri bütün tarihi belgelerle yazılıdır. Ama tabii İngilizler de çok zulmetmişlerdir. Bizlere gelince onlardan farkımız olduğu söylenemez. Mr. O'Halloran'ın yalan söylemesi söz konusu olamaz. Okulun müdürü o. Peki, dar ağacına giderken büyük laflar eden o İrlandalılar, o soylu ve adil İrlandalılar nerede o halde? Seksek karşımıza geçmiş İrlandalıların yaptığı kötü şeyleri anlatıyor. Bundan sonra herhalde İngilizlerin yaptığı iyi şeyleri anlatmaya başlayacak. Gerçekleri öğrenmelisiniz. Hayata bakış açınız bu bilgilere göre belirlenecektir. Boş bir kafayla nasıl bir bakış açınız olabilir ki? Kafalarınızı doldurun, tıka basa doldurun. Sizin en büyük hazineniz kafalarınızdır ve yeryüzünde hiç kimse kafalarınızın içindekilere karışamaz. Diyelim piyangodan para çıktı ve muhteşem bir ev aldınız. İçini neyle dolduracaksınız? İşte kafalarınız da böyle. Ne kadar güzel şeylerle doldurursanız o kadar güzelleşir. Ama sinemalardan öğrendikleriniz, sokaklardan duyduklarınız sadece kafalarınızı boşa kullanmaktır. Gerçekte öyle muhteşem evleriniz olmayabilir, hatta üstünüz başınız bile olmayabilir ama kafalarınız sizin hazinenizdir. Hepimizi tek tek kürsüsünün önüne çağırıp ayakkabılarımıza bakıyor. Ayakkabın neden bu kadar eskimiş ya da neden ayakkabın yok gibi sorular soruyor. Bunun toplum adına utanç verici olduğunu söyleyerek bir fon oluşturup hepimizin hakkı olan sıcacık giysilere ve ayakkabılara kavuşacağımızı söylüyor. Sonra hepimize bilet dağıttırıyor ve çekilişe katılıyoruz. En büyük ödül 5 sterlin. Diğer ödüller ise birer sterlin. Sonuçta tam 11 çocuğun üstü başı yapılıyor, hepsinin sıcacık çizmeleri oluyor. Meriç ile bana hiçbir şey çıkmıyor. Aslında biraz eskimiş de olsa ayakkabılarımız var. Biz sadece daha kötü durumdaki çocuklara bilet dağıtmak için koşuşturup duruyoruz. Ve sonuçta başkalarına ödül kazandırmak için ne diye koşturup duruyoruz diye aklımız başımıza geliyor. Fintan Slattery bize yaptığımızın bir iyilik olduğunu ve bütün günahlarımızın bağışlanacağını, Tanrı'nın gözünde ödüllendirileceğimizi söylüyor. Ama Paddy ona "Sen bugüne kadar bir bok aldın mı?" diye soruyor. Babam kötü bir şey yaptığını da anlıyorum. Maaşını barlarda harcayıp eve geliyor ve annem çok üzülüyor. Zavallı kadıncağız. St. Vincent de Paul Derneği'nde kuyruklara girip Kathleen O'Connell'den veresiye alışveriş yapıyor. Ama ben yine de babama sırt çevirmek istemiyorum. O bizi kucağına almak istediği zaman annemin tarafını tutmak için ondan kaçma hoşuma gitmiyor. Her sabah benimle erkenden kalkıp ateşi yakan ve kendi kendine şarkılar mırıldanarak çayı yapan, beni kucağına oturtup ötekileri uyandırmamak için fısıldayarak gazete haberlerini okuyan babama nasıl sırt çevirebilirim? Zaten Molloy çocuğuyla masalımı çaldı. 7. basamaktaki melek de başka bir yerlere gitti. Ama babam sabahları hala benim. Irish Press gazetesini erkenden alıyor ve savaştan Hitler, Mussolini ve Franco'dan haberleri bana okuyor. İngilizler yine entrika çeviriyor diyor ve Washington'daki Büyük Roosevelt ile Dublin'deki Büyük Di Valera'yı bana anlatıyor. Sabahları ikimize ait bir dünyamız var ve o zamanlarda babam bana İrlanda uğruna yemin ettirmek için ısrar filan etmiyor. Eski günlerden İngilizlerin Katolikler cahil kalsın diye onları okullara almadığından söz ediyor. İrlanda halkı derme çatma kuytu binalarda gizli gizli toplanıp kendi dillerini İngilizce, Latince ve Yunanca'yı öğrendiler. İrlandalılar şiir okumaya ve aşk hikayelerine bayılırdı. Gerçi bunun iş bulmak konusunda insana hiçbir faydası yok ama büyük ustalardan bir şeyler öğrenebilmek için gizli yerlerde toplanır, onları dinlemekten zevk alırlardı. Bir insanın yazmadan, çizmeden aklında bu kadar bilgi depolaması inanılmazdı. Bu ıssa kişilerde hayatlarını bu uğurda tehlikeye atmaktan kaçınmamıştı. İngilizler onların böyle gizli saklı yerlerde insanlara bir şeyler öğrettiklerini duysa hepsini sürerdi. Şimdi okumak kolay. Öyle gizlenmek falan yok. İrlanda'nın şanlı tarihini sınıflarınızda rahat rahat ve özgürce öğrenebiliyorsunuz artık. Benim okulda iyi bir öğrenci olmam gerektiğini söylüyor. Bir gün Amerika'ya dönüp iyi bir iş bulacağımı hayal ediyor. İki dolma kalemin olacak. Biri mavi, biri kırmızı. Ve sen bir masa başında önemli kararlar veren büyük bir adam olacaksın. Yağmurda, çamurda dilediğince sokağa çıkabileceksin. Sağlam ayakkabıların, sıcak giysilerin ve güzel bir evin olacak. İnsan hayattan daha başka ne ister? Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğunu ve orada her işi yapabileceğimi söylüyor. Maine'de bir balıkçı olabilirsin ya da Kaliforniya'da bir çiftçi. Amerika bu Limerick gibi havası suyu gri bir yer değil. Orada bu ölümcül Shannon Nehri de yok. Sabahları ateşin karşısında yanınızda babanızla oturduğunuzda Tuchulian'a da 7. basamaktaki meleğe de ihtiyacınız olmaz. Akşamları babam derslerime de yardım ediyor. Annem Amerika'da bu topluma çıkarmalara, tarih ve İngilizce derslerine ev ödevi dediklerini söylüyor. Biz İrlanda'da bunlara da ders diyoruz. Babam bize bir tek dil bilgisinde yardım edemiyor çünkü kuzeyli olduğu için ana dilimizi çok iyi bilmiyor. Melici ona bütün bildiklerini öğretmeye çok hevesli ama babam artık bunun için çok geç olduğunu söylüyor. Kocamış bir köpeğe yeniden havlamayı öğretebilir misin? Yatmadan ateşin başında oturabildiğimiz geceler babama bir hikaye anlat diyoruz. O da mahalleden birini alıyor, dünyayı, gökleri ve denizleri bize dolaştırarak bir hikaye uyduruyor. Sonunda tekrar mahallemize geri dönüyoruz. Bu hikayelerde her şey tersine dönüyor. Olaylar geri ya da ileri kayıyor. Renkler bile değişiyor. Arabalar ve uçaklar deniz altından gidiyor. Denizaltılar göklerde uçuyor. Köpek balıkları ağaçlarda, kangurular ayda yaşıyor. Kutup ayıları Avustralya'da fillerle dövüşüyor. Penguenler Zulu halkına gayda çalmayı öğretiyor. Hikayesi bitince babam bizimle odamıza geliyor ve bizimle birlikte diz çökerek duamıza katılıyor. Ölülerimize, İrlanda'ya, De Valera'ya ve herkese dua ediyor. Tanrı babamıza iş veren kimse onu korusun diye dualarımızı tamamlıyoruz. Hadi bakalım şimdi uyuyun. Tanrı'nın gözü her zaman üstünüzdedir, unutmayın. Bir yanlış yaparsanız hemen görür. Bize Tanrı'nın üç ayrı kişinin birleşimi olduğunu öğrettiler. Babamı Tanrı'ya benzetiyorum. Sabahları gazetesini okuyan, akşamları bizimle oturup hikayeler anlatan ve duasını yapan, bazen de viski kokarak eve gelen ve bize İrlanda uğruna ölmeye hazır olduğumuza dair yemin ettiren üç ayrı kişi sanki. O üçüncü ve kötü haline ben de çok üzülüyorum ama ona asla sırt çeviremem. Her şeyden önce birlikte geçirdiğimiz sabah saatleri adına bunu yapamam. Sabahki kişiliğiyle gerçek babam o. Eğer Amerika'da yaşasaydık filmlerdeki gibi ona seni seviyorum baba diyebilirdim. Ama Limerick'te bunu söyleyemezsiniz. Adama gülerler. Tanrı'yı, bebekleri ve yarış kazanan atları seviyorum diyebilirsiniz. Ama bunların dışında sevmek sözcüğünü kullanmak biraz ahmaklığa girer. Gece gündüz insanların mutfağımızın önünden geçip tuvalet kovalarını boşaltmalarından bıktık. Annem Shannon nehrinden değil ama bu lağım mikrobundan öleceğiz diyor. Kışın sel basıp suların mutfağımıza girdiği günlerden ayrı, havalar ısındıkça ortaya çıkan sinek ve fareler ayrı. Bu artık tuvaletin yanında üstü kapalı ahır gibi yerde de kapet kömürhanelerinin atı duruyor. Atın adı Finn ve onu çok seviyoruz ama bakıcısı ata ve ahıra doğru dürüst bakamıyor. Bir de buradan gelen kötü kokuyu çekmek zorunda kalıyoruz. Tuvalette ve ahırda türüyen fareleri yeni köpeğimiz Lucky ile kovalıyoruz. Lucky fareleri köşeye kıstırmaya bayılıyor. Biz de onun yakaladığı fareleri taşlarla, sopalarla ve ahırda duran bir bahçıvan beliyle paramparça ediyoruz. At farelerden korkup kişniyor ve şaha kalkıyor. O zaman da biz korkuyoruz. Finn bizim kötü farelerden farklı olduğumuzu biliyor aslında. Çünkü onu meyve bahçelerinden çaldığımız elmalarla besliyoruz. Bazen kaçan fareler eve girip merdiven altındaki kömürlüğe saklanıyorlar. Orası çok karanlık olduğu için mum yakıyoruz ama pek faydası olmuyor. Fareler deliklere kaçıveriyorlar ve onları bulamıyoruz. Eğer evde ocak yanıyorsa su ısıtıp bu deliklerden içeri kaynar su döküyoruz. Fareler kaçışarak deliklerinden dışarı çıkıyor. Lucky olduğu zaman onları yakaladığı gibi dişliyor ve gebertiyor ama Lucky yoksa fareler bacaklarımızın arasından kaçıp tekrar dışarı çıkıyorlar. Lucky fareleri yemiyor, parçalayıp ortalarda bırakıyor. Sonra babama gidip ödül olarak çaya batırılmış bir lokma ekmek vermesini bekliyor. Komşular garip bir köpek olduğunu söylüyorlar ve McCourt'ların köpeğinden başka ne beklenir diye aralarında konuşuyorlar. Annem fareden çok korkuyor. Daha lafını ettiğimiz anda kapıdan dışarı fırlayıp kendini sokaklara atıyor. Tuvalet ve ahırın iç içe olduğu bir yerde farelerin her an yemeklere saldıracağı endişesiyle rahatı tamamen kaçmış durumda. Farelerle ve tuvalet kokusuyla savaşıyoruz. Ilık havalarda evin kapısını rahatça açık tutamıyoruz. Fareler ve ellerinde kovalarıyla kapımızın önünde gelip geçen insanlar yüzünden bu güzel havaların tadını çıkaramıyoruz. Babam bazı komşuları çok ayıplıyor. Kimileri iyice terbiyesiz ve pis. Annemse bundan 100 yıl önce evlere tuvalet yapılmaması bu insanların suçu mu diyor. Babam hiç değilse gece biz uyurken kovalarını boşaltabilirler diye öfkeleniyor. Bari kokusunu duymayız. Sinekler de fareler kadar berbat. Havanın sıcak olduğu günlerde ahıra kümeler halinde doluşuyorlar. Biri tuvalette kafasını boşaltır boşaltmaz bu kez oraya üşüşüyorlar. Eğer annem yemek pişiriyorsa bu sefer de mutfağa doluyorlar. Babam az önce tuvaletteki bokların üzerine konan bu pis yaratıkların tabaklarımıza konmasına tahammül edemiyorum diye isyan ediyor. Hele birimizin açık bir yarası varsa sinekler bunu hiç kaçırmıyor. Gündüz sinekler, gece püreler. Annem püreler daha iyi diyor. Hiç değilse temiz oluyorlar ama sineklerin nereden ne mikrop taşıyacağını bilemezsin. Sineklerle pürileri öldürüyoruz. Fareleri de kovalayıp öldürüyoruz ama kapımızın önüne tuvalet kovalarını döken komşulara hiçbir şey yapamıyoruz. Eğer sokakta oynarken birinin elinde kovasıyla bizim eve doğru yürüdüğünü görürsek hemen koşup kapıları kapatın diye haber veriyoruz. Kova geliyor. Mahallede kocaların arasında düzenli iş olanlar da var ve onlar kürülü yemek yiyorlar. İşte o ailelerin kovalarının kokusuna dayanmak mümkün değil. Şu sıralar savaş olduğu için İngiltere'den ailelerine para gönderenler de çok. O aileler de bol bol kürülü yemek yiyorlar. Artık kimin ne yediğini çok iyi biliyoruz. Köri yiyenler ve lahana yiyenler belli. Annemin sürekli midesi bulanıyor ve babam her gün daha uzun yürüyüşlere çıkıyor. Biz de mümkün olduğu kadar evden kaçıp sokakta oynuyoruz. Babam artık Şena Nehri'nden şikayet bile etmiyor. Tuvalet meselesinin daha önemli olduğu kesin. Belediyeye giderken beni de yanına alıyor. Oradaki adam size söyleyebileceğim tek şey oradan taşınmanız diyor. Babam da maddi durumumuzun buna uygun olmadığını söylüyor. Burası Hindistan mı kardeşim? Hristiyan bir ülkede yaşıyoruz. Bu sokağa daha fazla tuvalet yapılması gerekiyor o kadar. Belediyenin o yıkılmak üzere olan evlere tuvalet yaptırmasını mı bekliyorsunuz? Zaten savaş bitmeden o evler yerle bir olacak. Ama bu şartlarda şimdiden mikroptan öleceğiz. Zor günler geçiriyoruz. Ne yapalım? Annem Noel yemeğini pişirmek için bile ateşi zar zor yakmış. Bana eğer hastanedeki yemeğe gideceksen tepeden tırnağa yıkanman gerek diyor. Rahibe Rita'ya sana iyi bakamamışlar dedirtemem. O sabah duadan önce ateşli bir kova su kaynatıp derilerimi yüzerek beni bir güzel yıkıyor. Hastaneye kadar iki peni otobüs paramı da veriyor. Dönüşte yürümen daha iyi diyor. Miden şişmiş olacak. Ben şimdi şu ateş sönmeden yemeği yaparım. Noel yemeğimiz yine St. Vincent de Paul Derneği'ndekilerin iyi yüreği sayesinde annemin aldığı lahana, patates ve domuz başından oluşuyor. Bu domuz başıyla kutladığımız son Noel olacak diyor anne. Gelecek yıl kaz ya da nefis bir domuz eti yiyeceğiz. Niye yemeyelim ki? Limerick dünyanın en güzel domuz etleriyle ün yapmış bir yer. Rahibe Rita beni görünce vay vay vay şu küçük askerimize bakın diyor. Ne kadar sağlıklı görünüyor. Hala sıskasın ama iyi görünüyorsun. Söyle bakalım bu sabah kiliseye gittin mi? Evet Rahibe Rita. Beni boş bir koğuşa götürüp orada beklememi söylüyor. Yemeğim birazdan gelir diyor ve gidiyor. Acaba rahibeler ve hemşirelerle mi yemek yiyeceğim yoksa Noel yemeği verilen başka çocuklarla mı? Az sonra mavi elbiseli kız bir tepsiyle yemeğimi getiriyor. Tepsiyi karyolalardan birinin üstüne koyuyor. Ben hemen bir sandalyeyi çekip tepsinin başına geçiyorum.